Ayrım 61, sayfa 608, 5. bölüm. Tom'un görevli bulunduğu yerde hayat, izninizle efendim, kolaydı. Üstelik iklim sıcaktı. Bu yüzden oraya yerleşmeyi ciddi ciddi olarak düşünmekteydi. Ve tam o sıralar aynı sokakta sosis dükkanı olan bir Yahudi, idrar zorluğu sonucu ölmek bahtsızlığına uğrayıp da istikbal vaat eden işini tümüyle karısına bırakınca, Tom da dul kadına yardımcı olmayı teklif etmekte bir sakınca görmedi. O da Lizbon'daki herkes gibi başının çaresine bakmanın bir yolunu aramaktaydı. Böylece Tom, tanıştırılmak için araya bir aracı koymak gereğini duymaksızın dulun dükkanına uğrayıp yarım kilo sosis almaya karar verdi. Yola koyuldu. Yürürken kendi kendine, bu işten hiçbir şey çıkmasa bile parasını verip yarım kilo sosis almış olurum diye düşünüyordu. Ama işler yolunda giderse yalnızca yarım kilo sosis değil, bir karıya ve de bir sosis dükkanına sahip olacaktı izninizle efendim. Ailenin her bir kulu Tom'a şans diledi. İzninizle efendim, onu gözümün önüne getirebiliyorum. Beyaz pamuklu yeleğini ve pantolonunu giymiş, şapkasını hafifçe bir yana kaykıltmış, bastonunu neşeli neşeli sallayarak ve rastladığı herkesi gülümseyip selamlayarak yürüyor. İşte ama heyhat, ilk ve son gülümseyişin olacaktı bu Tom diye haykırdı onbaşı. Gözlerini yere eğerek sanki zindanın dibindeki Tom'a seslenmekteydi. Zavallı adam, dedi amcam Toby duygu yüklü bir sesle. Namuslu, şen şakrak bir çocuktu izninizle efendim, hem de pek sıcakkanlı. Demek sana benziyormuş Trim, dedi amcam Toby. Onbaşı tırnaklarının içine dek kızardı. Önce bir utangaçlık gözyaşı, ardından amcam Toby'ye duyduğu şükrandan ve sonra kardeşinin bahtsızlığının onu gark ettiği kederden kaynaklanan iki gözyaşı daha. Yanaklarından aşağı süzülüverdiler. Amcam Toby bir lambanın ötekini ateşlemesi misali havaya girdi ve Trim'in ceketinin yakasına yapıştı. Yani Lefevre'nin yakasına. Topal bacağına destek bulmak kisvesi altında çok daha ince duygularını onaylatmak peşindeydi. Aslında amcam tam 1,5 dakika suskun durduktan sonra elini onbaşının yakasından çekti, onbaşı eğilerek amcamı selamladı ve kardeşi Tom'la Yahudi'nin dul karısının öyküsüne devam etti. 6. Bölüm. Tom dükkana vardığında izninizle efendim, zavallı bir zenci kızdan başka kimse yoktu ortada. Kızcağız bir sopanın ucuna bağlanmış bir avuç kas tüyüyle sinekleri savmaya, öldürmeye değil savmaya uğraşmaktaydı var gücüyle. Ne acıklı bir tablo, dedi amcam Toby. Eminim kendisi eziyet gördüğü için merhametin anlamını öğrenmiş olmalı kızcağız. Doğanın ona bahşettiklerinin yanı sıra izninizle efendim, hayatın güçlüklerinden de ders almıştı. İyi bir kızdı, zavallıcığın yapayalnız yaşamında taş yüreklileri bile ağlatacak nice öyküler vardı, dedi Trim. Soğuk bir kış gecesi, efendilerimin ruh hali de müsaitse eğer, Tom'un öyküsünün geri kalanıyla birlikte onunkini de anlatırım. Zira Tom'un öyküsünün bir parçası. Mutlaka anlatmalısın Trim, dedi amcam Toby. Bir zencinin ruhu olabilir mi izninizle efendim, dedi onbaşı kuşkuyla. Bu konularda fazla bilgi sahibi değilim onbaşı, dedi amcam Toby. Ama sanırım Tanrı ona da bir ruh ihsan etmiştir. Tıpkı sana ya da bana ettiği gibi. Aksi halde birini öbürüne ezdirmiş olurdu, dedi onbaşı. Evet, öyle olurdu, dedi amcam Toby. O halde neden izninizle efendim kara derili bir kızcağıza beyaz deriliden daha kötü davranılır? Hiçbir nedeni yok, dedi amcam Toby. Tek bir nedeni var, diye haykırdı onbaşı başını sallayarak. Çünkü ona arka çıkan yok. İşte tam da bu yüzden Trim, dedi amcam Toby, onun ve tüm din kardeşlerinin savunulması gerekir. Savaşın cilvesi kamçıyı şimdilik bizim elimize verdi. Ama sonra ne olur bilinmez. Ancak şurası muhakkak ki Trim, yiğit kişi elindeki kamçıyı asla acımasızca kullanmaz. Tanrı korusun, dedi onbaşı. Amin diye yanıtladı amcam Toby elini göğsüne götürerek. Onbaşı hikayesine geri döndü ve sözünü sürdürdü. Ama hayli mahcuptu, zira okur pek kolay fark edemese de hikayesi boyunca sık sık bir ruh durumundan ötekine geçip durduğu için hikayesinin anlamını ve esprisini belirleyen ses tonunu kaybetmişti. İki kez yakalamaya uğraştıysa da başaramadı. Sonunda onu yenilgiye uğratmaya çalışan geriletici ruhları savuşturmak için derin bir çektikten ve doğaya yardım amacıyla sol elini böğrüne yaslayıp sağ elini biraz ileri uzattıktan sonra aradığı ses tonuna mümkün olduğunca yaklaşabildi ve onbaşı bu duruşta hikayesine devam etti. 7. Bölüm. Tom, izninizle efendim, o zamanlar Magribi kızla henüz aşinalığı olmadığından Yahudinin dul karısıyla aşk ve yarım kilo sosis konusunu görüşmek üzere doğruca dükkanın arkasındaki odaya geçti. Efendime daha önce de söylemiş olduğum gibi açık yürekli, güleç bir çocuktu Tom. Kişiliği görünüşünden, yürüyüşünden kolayca okunurdu. Bir iskemle aldı ve uzun boylu, özür filan dilemeden ama aynı zamanda gayet medeni bir biçimde iskemleyi masanın kenarına, kadına oldukça yakın bir yere yerleştirdi ve oturdu. Bir kadına izninizle efendim sosis yaparken ilanı aşk etmek kadar zor bir şey olamaz. Bu yüzden Tom da söze sosisten girdi. Önce ciddi ciddi nasıl yapılıyor, ne tür et ve baharat konuyor gibi sorular sordu. Ardından biraz şakacı kılıfları neden yapılır, hiç patlamaz mı, en iyisi en büyüğü müdür diye sürdürdü konuşmayı. Ama bu arada sosisler üzerine söylediklerini gereğinden fazla çeşnilendirip asıl harekat alanını daraltmamaya özen gösterdi. Böyle bir tedbir almadığı içindir ki dedi amcam Toby, elini Trim'in omzuna koyarak Comte de la Motte Viendel savaşını kaybetti. Askerini alelacele ormana sürdü, yoksa ne Liz elimize geçebilirdi ne de ardından Gen ve Brüj. Kış yaklaşmaktaydı diye sözünü sürdürdü amcam Toby ve iyice bastırdığında eğer olaylar farklı biçimde cereyan etmiş olsaydı askerlerimiz savaş meydanında telef olur giderlerdi. O halde neden izninizle efendim savaşlarda evlilikler gibi cennet katında yapılmaz amcam Toby düşündü. İmanı onu bir şey söylemeye, askeri beceriye verdiği değer ise başka bir şey söylemeye zorluyordu. Uygun bir cevap bulamadığından sustu amcam Toby ve onbaşı hikayesini tamamladı. Tom izninizle efendim hayli bir ilerleme kaydettiğinden ve sosisler konusunda söylediklerinin olumlu karşılandığından emin olunca bu kez onların yapımında kadına yardım etmeye koyuldu. Önce sosisin ucunu halka biçiminde açık tutup kadının onları eliyle doldurmasını sağladı, sonra ipleri belli uzunluklarda kesti ve kadına tek tek uzattı. Kadın onları gerektiğinde kullanmak üzere ağzına aldı ve böyle böyle sonunda iş sosisi bağlamaya geldi. Kadın her bir sosisi boğumundan tuttu, Tom düğümledi. Efendim, dul bir kadın ikinci kocasının mümkün olduğunca birincisine benzememesine özen gösterir. Bu yüzden de Tom daha teklifini yapmadan sorun yarı yarıya çözümlenmişti. Ama kadın gene de bir sosis kaparak savunmaya geçecek oldu. Tom da derhal başka bir sosise el attı. Tom'un sosisinde daha fazla kıkırdak olduğunu görünce kadın teslim şartnamesini imzaladı, Tom da mühürledi, mesele böylece kapandı. 8. Bölüm. Kadın kısmı diye sözünü sürdürdü Trim hikayesini yorumlayarak, en değerlisinden en seviyesizine kadar şakaya bayılır. Mesele onların şakayı nerede kesmemizi beklediklerini bilmektir. Bunu bilmek mümkün olmadığına göre tıpkı savaş alanında yaptığımız gibi topun ağzını bir indirip bir kaldırarak hedefi bulana dek denememiz gerekir. Bu benzetmeyi dedi amcam Toby işin kendisinden daha çok sevdim. Çünkü efendim siz dedi onbaşı her zaman zaferi zevke tercih etmişsinizdir. Sanırım Trim diye yanıtladı amcam Toby, insanlığı her ikisinden de daha fazla seviyorum. Ateşli silahlar konusunda bilgi sahibi olmanın dünyanın iyiliği ve barış adına hizmet anlamına geldiği aşikar olduğuna göre ve özellikle de bizimle seninle çayırda sürdürdüğümüz türden temrinler hırsı dizginlemek ve azınlığın hayatının ve servetinin çoğunluk tarafından yağmalanmasını engellemek dışında bir amaç taşımadığına göre biz ne zaman davulların çalınmaya başladığını duysak onbaşı eminim ki insanlığın ve kardeşçe duyguların çağrısına kulak vereceğiz ve derhal hazır ola geçip yürüyeceğiz. Amcam Toby bunları söyler söylemez hazır ol vaziyeti aldı ve alayının başına geçmişçesine yürüdü. Sadık kulu onbaşı da sopasını omzuna vurup ilk adımda ceketinin eteğine sertçe bir şaplak çektikten sonra efendisinin ardı sıra yola koyuldu ve böylece birlikte ilerlediler. Bu iki kafadar neler karıştırıyorlar böyle diye haykırdı babam anneme dönerek. Çok garip, Bayan Whitman'ı fethetmek üzere yola çıkmışken kadının evi çevresinde siper kazmaya hazırlanır gibi dolanıp duruyorlar. Korkarım dedi annem ama durun hele sevgili efendim zira annemin durum hakkında korkarak belirttiği görüşleri ve babamın bu görüşler üzerine beyanı ve annemin buna verdiği yanıtlar ve onaylar başka bir bölümde gelecek nesiller tarafından okunacak, tetkik, şerh ve tefsir edilecek, kısacası bu sayfalar gelecek nesiller tarafından karıştırılıp geçilecektir. Gelecek nesiller diyorum ve bu deyimi tekrar ederken bu kitabın da onlara Musa'nın öğretisi ya da bir küvet masalından The Divine Negation of Moses Demonstrated 1738-1741 William Warburton'ın bakınız 4. kitap 20. bölüm not 1 en ünlü ve tartışmalı eseridir. Bir küvet masalı ise Jonathan Swift'in 1667-1715 ironik bir tavırla geleceğin prensine ithaf ettiği yapıtı A Tale of Tub'dır. 1704,5. baskı 1710. Fazla yararı dokunmaksızın zamanın sularına kapılıp gitmesi umurunda mı? Bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Yazdığım her bir harf yaşamın kalemimi nasıl da yakından izlediğini anlatıyor bana. Yaşamın sevgili cenim, boynunda asılı duran o yakutlardan da değerli günleri ve saatleri, rüzgarlı bir günde başımızın üzerinden asla geri dönmemek üzere geçip giden bulutlar gibi geçiyorlar işte. Her şeyin acelesi var. Sen saçının kıvrımlarıyla oynarken orada, bak işte ağarmaya başladığı bile ve senin elini adieu diyerek öpüşüm ve onu izleyen her ayrılık yakında hepimizin başına gelecek ebedi ayrılığın birer başlangıcı sadece. Tanrı ikimize de merhamet eyleye. 9. bölüm. Bakın şimdi bu ani fışkırma konusunda dünyanın ne düşündüğü umurumda bile değil. 10. bölüm. Annemin sol kolu babamın sağ kolunda Obediah'ın Doktor Sulop'u atından alaşağı ettiği dönemece gelinceye dek yürüdüler. Bu köşe Bayan Whitman'ın evinin tam karşısına isabet ettiğinden babam oraya vardıklarında karşıya baktı ve amcam Toby ile onbaşının Bayan Whitman'ın kapısından 10 adım beride olduklarını görünce anneme döndü. Biraz duralım dedi babam. Bakalım kardeşim ve adamı Trim içeri girerken ne gibi bir merasim uygulayacaklar. Bir dakikamızı bile almaz. 10 dakikada olsa beklerim dedi annem. Yarım dakikamızı bile almaz dedi babam. Onbaşı kardeşi Tom'la Yahudi'nin dul karısı hikayesine dönmüştü yeniden. Hikaye bitmiyordu. İçinde bir sürü hikayecik vardı. Geri dönüyor, devam ediyor, sürüp gidiyordu. Sonu yoktu. Okur gereğinden uzun bulmuştu hikayeyi. T, babamın yardımcısı olsun. Her bir yeni durum ortaya çıktığında 50 kere homurdanmakta, onbaşının sopasını bütün püskülleri ve alay işiyle birlikte hangi şeytan alırsa alsın götürsün demekteydi. Babam gibiler bu gibi olayların kaderin terazisinde sallanıp duran sonucunu beklerken zihin önündeki beklenti ilkesini 3 kez gerekçelendirmek gibi bir avantaja sahiptir. Zaten böyle olmasa işi nihayetine vardıramazdı. İlk anda merak galebe çalar, ikincisi birincisinin müsrifliğini dengelemek için baştan aşağı tasarruf kesilir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve kıyamet gününe dek sürecek ötekilerse onur meselesidir. Ahlak üzerine yazanların bütün bunları sabıra havale ettiklerini biliyorum ama bence faziletin de kendine göre önemli bir rolü var ve bence bunu onurun dünyada yakıp yıkmayıp ona bıraktığı birkaç kaleyi fethetmeden de pekala başarabilir. Babam bu üç yardımcı kuvvetin desteğiyle Trim'in hikayesinin sonuna dek ve oradan da bir sonraki bölümde yer alan amcam Toby'nin silahlar üstüne metiyesine kadar dayandı. Ama Bayan Wadman'ın kapısına asker adımıyla yürüyecek yerde her ikisinin de geri dönüp ters yönde yola koyulduklarını görünce belli durumlarda ortaya çıkan ve kişiliğinin en ayırt edici özelliklerinden olan limoni meşrep tavrını takınarak isyan etti. 11. bölüm. Bu iki kafadar ne karıştırıyorlar acaba diye haykırdı babam vesaire vesaire. Korkarım dedi annem, bir istihkam inşa edecekler. Bayan Wadman'ın topraklarında mı? Olamaz diye haykırdı babam bir adım geri çekilerek. Herhalde olamaz dedi annem. Bu istihkam ilmi denen şeyin ve bütün o hendekmiş, sıçan yoluymuş, perdeymiş, tabia, metris sepeti, fosbreyler, ana rampanın önüne yerleştirilen yapay engebeler ve küvetlerin canı cehenneme dedi babam sesini yükselterek. Saçma şeyler dedi annem. Bu arada belirteyim, annemin bir özelliği de babamın ileri sürdüğü her önermeyi derhal kabul edip onaylamasıydı. Eğer siz efendilerimden biri de annem gibi yapacak olursanız mor ceketimi üstüne de sarı terliklerimi veririm onaylardı. Çünkü anlamazdı. Söz konusu önerme ya da ilkenin üzerine kurulu olduğu temel sözcük ya da söz sanatı terimleri konusunda hiçbir fikri yoktu, bilmezdi. Vaftiz babalarının ve vaftiz analarının ondan beklediklerini yerine getirmekle yetinirdi. Ne fazla ne de eksik. Böylece de 20 yıl boyunca aynı sözcüğü kullanabilir. Eğer bu sözcük bir fiilse çekimlerini, kiplerini tek bir kez sorgulamaksızın gerektiği gibi uygulardı. Annemin bu özelliği babam için sonsuz üzüntü kaynağıydı ve daha en başından aralarında geçebilecek nice güzel konuşmanın boynunu en acımasız muhalefetten bile daha acı bir biçimde koparıvermişti. Geriye kalmayı başarabilen birkaçıysa kaçıp kurtulmalarını küvetlere borçluydular. Saçma şeyler dedi annem. Özellikle de küvetler dedi babam. Bu kadarı yeterdi. Zaferin tadı damağına yayılmıştı babamın. Sözünü sürdürdü. Doğrusu Bayan Wadman'ın toprakları üzerinde oldukları da pek söylenemez dedi babam. Kendi sözlerini kısmen düzelterek, çünkü Bayan Wadman bu topraklar üzerinde sadece ömür boyu tasarruf hakkına sahip. Birçok şeyi değiştirir dedi annem. Evet, bir aptal için dedi babam. Ama çocuğu olursa dedi annem. Önce kardeşim Toby'yi ikna etmesi gerekir. Hiç kuşkusuz öyle Bay Shandy dedi annem. Ama ikna edecek olursa da dedi babam, Tanrı yardımcıları olsun. Amin dedi annem piyano. Amin dedi babam fortissime. Amin dedi annem bir daha, ama bu kez babamın sinirlerinin her bir telini yerinden oynatan derin bir iç çekişle noktalayarak duasını, babam derhal takvimini çıkardı cebinden ama henüz kapağını açamamıştı ki Yorick'in kilisesinden çıkan cemaat babamın takvimle olan işinin yarısını cevapladı. Annem de o günün kutsal bir gün, her ayın ilk pazar günü Ayşe-i Rabbani ayini yapılırdı. Walter'ın sıkıntısının nedeni için bakınız sayfa 33. Olduğunu hatırlatınca işinin ikinci yarısı da tamamlanmış oldu. Babam takvimi cebine koydu. Maliye Nazırı iki yakayı nasıl bir araya getireceğim diye düşüne düşüne eve dönerken yüzünde babamınkinden daha sıkıntılı bir ifade olamazdı. 12. bölüm. Bir önceki bölümün sonuna bakılıp yazılanların niteliği gözden geçirildiğinde bu ve bunu izleyen 5 sayfaya türlü çeşitli malzemenin girmesi gerektiği anlaşılıyor. Aksi halde bir kitabı bütün bir yıl boyu ayakta tutmak için gerekli olan bilgelik, saçmalık dengesi asla korunamaz. Üstelik küçük bir kaçamak sapma yapmak da yeterli olmayacak. Böyle bir şeye kalkışmaktansa ana yolu dümdüz izleyip giderim daha iyi. Hayır, bir sapma söz konusu olacaksa esaslı, şenşakrak bir sapma olmalı bu. Konusu da neşeli olmalı ki at da binicisi de bir yere bindirip telef olmadıkları sürece yakalanmamalı. Tek sorun bu işin üstesinden gelmek için uygun güçleri harekete geçirmek. Hayal gücü çok kaprislidir. Nükte öyle aranınca bulunan bir şey değildir. Şakacılık ona gelince iyi huylu küçük bir şıllıktır ama ayaklarının altına bir imparatorluk bile serseniz bir çağrışta asla kalkıp gelmez. İyisi oturup dua etmek. Etmeli de dua etmek insana hem bedeni hem de ruhi eksikliklerini hatırlatıyorsa eğer, amaç bu olduğunda kişi dua ettikten sonra kendini daha kötü hissedecektir. Ama başka amaçlarla dua ediyorsanız kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bana gelince şu yeryüzünde içinde bulunduğum durumda bana yardımı dokunabilecek ister ruhsal isterse mekanik denemediğim tek yol kalmadı. Gün geldi, ruhun kendisine doğrudan başvurdum. Hanımefendiyle uzun uzadıya tartıştık yeteneklerini. Bir inç olsun genişletemedim onları. Sonra yöntemimi değiştirdim ve bedenle ilgili olarak itidal, ağırbaşlılık, iffet açısından nereye varabilirim diye baktım. Hepsi de iyi hoş dedim kendi içlerinde. Hepsi de mutlak olarak çok iyi. Hepsi de görece olarak çok iyi. Sağlığa iyi gelirler. Bu dünyada ve öteki dünyada mutlu olmamızı sağlarlar. Kısacası bir yarar sağlamaları umulan konu dışında her şeye iyi gelirler, yani bir işe yaramazlar. Ruh aynen yaratıldığı haliyle öylesine kala kalır. İnanç ve umut gibi din bilimsel erdemlere gelince yüreklendirici oldukları söylenebilir. Ama o durumda da alçak gönüllülük denen mızmız erdem, babam onu hep böyle adlandırırdı, sağlanan yararı derhal geri alacağından başladığınız noktaya dönmüş olursunuz. Gündelik sıradan sorunlar içinde en rahat cevaplandırılabilecek şudur. Mantıklı olmak diye bir şey varsa ve özbenliğime olan sevgim gözlerimi kör etmemişse, görünüşe bakılacak olursa gerçek bir dahiyim ben. Çünkü haset nedir bilmem. Ne zaman güzel yazı yazma sanatını ilerletecek bir şey keşfetsem derhal açıklarım. Herkes benim kadar iyi yazabilsin diye. Benim düşündüğüm kadar şu kadarcık düşünebilseler eminim yazacaklar da. 13. bölüm. Şimdi sıradan durumlar söz konusu olduğunda, yani ben aptal aptal yazarken ve fikirler ağır ağır gelişip kalemimden sakız gibi uzaya uzaya sarktığı zamanlar ya da nasıl olduğunu hiç anlayamadım ama soğuk, teşbihsiz, rezilane bir yazma havasına girdiğim ve kendimi bu havadan bir türlü hoplatıp çıkaramadığım Hollandalı yorumcular misali bölümün sonuna dek öylece yazıp durmak zorunda kaldığım zamanlar. Kalemle, mürekkeple asla kavgaya girmem. Eğer bir tutam enfiye ya da odada voltaya çıkmak da işe yaramamışsa, derhal elime usturayı alır, keskinliğini elimin ayasında denedikten sonra sakalımı iyice sabunlar ve kökünden tıraş ederim. Tıraşlanmadık tek bir kıl kalmışsa eğer, bunun beyazlaşmış bir kıl olmamasına özen gösteririm. Bu iş bittiğinde gömleğimi de değiştiririm. Daha iyi bir ceket giyer, en yeni perukamı getirtirim, topaz yüzüğümü de. Bakınız 6. kitap 36. bölüm not 10.